Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik doğrudan adını vererek hem de unvanıyla birlikte ona söylediği sözlerden hareketle biraz demokrasi konuştuk. İnsanların görevleri nedir, yetkileri nasıl belirlenir, yasalar karşısında insanlar neden eşittir, biraz onları konuşmaya başladık. Başladık diyorum çünkü bunu sıkça hatırlatmak zorunda kalacağız. Yayın çok izlenmiş, çok teşekkür ediyorum arada gelen mesajlar için, gerçekten çok mutlu oldum. Herkes çok beğendiğini söylemiş. Sağ olun, eksik olmayın. O yayın şu anda unsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunup hemen yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayacak bütün Periskop izleyicisi dostlar. Ben de şu anda Twitter üzerinden yaptım aynı çağrıyı. Herkesi davet ettim. Gazetelerde ne var? Vallahi gazeteleri salla da ben size bugün bir parça, bu iyi bir şey midir bilmiyorum ama bugün Ergün Diler okuyacağız. Uzunca bir süreden sonra yazmış ve şeytanın aklına gelmeyecek bir ayrıntıdan hareket etmiş. Tabii ki yazının içinde gitmesi gereken asıl pusulayı kaybetmiş sonradan ama kafa uçtuğu için. Ama çok ilginç bir yerden hareket etmiş. Bence üzerinde mutlaka durulmalı. İki, onun dışında ne var? Elbette ki Canan Kaftancıoğlu'yla onun CHP'nin bir toplantı sırasında sarf ettiği sözler, sarf ettiği söylenen sözler diyelim daha çok. O sözler üzerindeki çıkışı, onun CHP'de yarattığı rahatsızlık, AKP'de yarattığı sevinç dalgası o yer almış çok fazla. İktidar gazetelerinin tamamı kullanmış bunu. Öte yandan bir yandan tabii şöyle bir şey var. Türkiye'nin araştırma yapmak üzere Akdeniz'de gezdirdiği ve Doğu Akdeniz sorununun bir parçası haline geldiği Fransa tarafından ısrarla söylenen, haklı davamızda niye biz yalnız kaldık diye sürekli olarak sorguladığımız duruma ilişkin son gelişme, yani gemimizin, bizim araştırma gemimizin Antalya'ya dönmesi ve bunun ardından diplomasiye bir fırsat verilecek mi sorusu bir parça yer almış ama geneli telmaşa. Biz şöyle bir şeye bakacağız bugün, o yüzden yayına başlamadan önce. En büyük sıkıntımız şu dakika itibariyle, Hürriyet'in manşetinde de var bugün. Dün Kızılay görevlileri saldırıya uğradı biliyorsunuz Suriye'de ve bir Kızılay görevlisi şehit oldu. Bu hakikaten artık öyle bir nokta ki eskiden savaşın bile bir ahlakı vardı. Şu anda savaş ahlaksızlığı bile, savaş başlı başına hani ömrünün 1/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş bu ülkenin önderi var ya, bazıları ismini tartışıyor hala. Dün sabah konuşmuştuk. Bizim için sadece soyadı kanunuyla değişen bir şeydir. Yoksa içeriğini kimse değiştiremez diye. Atatürk'ün söylediği gibi zaruri olmadığı sürece cinayettir dediği savaşın bir ahlakı vardı. Bir Kızılay görevlisi şehit oldu dün. Hürriyet gazetesi manşeti almış. Ama sağlıkçılar üzerinden başka bir şey tartışacağız biz. Şimdi bütün dünyanın gördüğü şekliyle, dün açıklanan vaka sayısıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinin hiçbir işe yaramadığı, hiçbir boka yaramadığı, artık işin tamamen patladığı görülüyor. Dünyada pek çok ülke, Avrupa'nın göbeğindeki ülkeler, mesela Fransa, mesela Almanya, ikinci dalgayı tartışırken biz birinci dalgayı suratımıza, sıfatımıza nasıl bulaştırdık diye bile tartışamıyoruz. Yalan söylüyor, herkes takır takır yalan söylüyor. Vaka sayılarına ilişkin artık değerlendirmenin ucu kopmuş durumda. Bir yandan Ankara'da pandemi hastanesi olarak çalışan, mesela şehir hastanesinde çalışan hekimler diyorlar ki ya kardeşim ayıp ya ayıp, biz bakıyoruz gün içinde 600 tane vaka, sen açıklıyorsun günde sadece 1300 tane vaka, dalga mı geçiyorsun, sadece Ankara'da tek bir hastaneden bahsediyoruz diye. Ama sallayan yok. Yalnız bu arada tabii çok ağır sıkıntılar da yaşanıyor. Neden? Çünkü arada kalmış meslek grupları var. Bugün onlardan bir tanesiyle ilgili aldığım çok güzel bir maili paylaşacağım. Güzel derken içeriğinden dolayı güzel değil ama derdini çok iyi anlatmasından dolayı güzel. Çünkü biz çok net bir şekilde Selahattin Bey'in söylediği gibi artık sürü bağışıklığına toplum yönlendirilmişken, yani bırakın geçsin. Çünkü şu ana kadar söylenen şuydu, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ankara patladı, Ankara yeni Wuhan, ya Ankara var ya bitmiş hocam darmadağın falan. Şimdi iki gündür fark ediyorsunuz. Yeni haberler çıkıyor. Ne deniyor yeni haberlerde? İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geliyor. Biliyorsunuz İstanbul'un şöyle bir özelliği var. Türkiye'yi kar bassın, kar 3 insan boyuna çıksın, kimse sallamaz. İstanbul'a tek kar düştüğünde 9 haberimin kanalı canlı yayına geçer. Yani İstanbul'un böyle bir özelliği vardır. Promosyon İstanbul'dan başlar. O nedenle şimdi göreceksiniz, bu iş çok daha büyüyecek. Ben bir öngörümden bahsetmiştim geçen hafta içinde. Bu ayın sonunda 22'sinde bugün en kaçı 15. Ha tam da önümüzdeki hafta bugün Gaziantep'te Teknofest başlayacak. Dronlar uçacak. Biliyorsunuz küçük damadın işi. O döneme kadar Türkiye'de bir şeyin hareket etme şansı bana kalırsa yok. Açık açık söylemiştim bunu daha önce. Ama sonrasında mesela İsrail'in uyguladığı gibi biz belki 3 hafta olmayacak ama en az 2 haftalık bir sıkı yönetim uygulamak zorundayız. Bunu ben söylemiyorum. Bu benim haddim değil. Ama Türkiye'de enfeksiyon koşullarında enfeksiyon hastalıklarıyla uğraşan bütün hekimler söylüyor. Yapmayın artık diye. Yani tamam yalan söylüyorsun. Eyvallah. Ama artık öyle bir yere geldi ki bak İstanbul'a ucu değdiği andan itibaren yandım anam diye bağırmaya başlayacak herkes. Göreceksiniz yazın bunu bir kenara. Çünkü şu anda oraya geldi. Ben bir mail aldım. Dün gece yarısına doğru bir eczacıdan geliyor mail. Şimdi bu dönemde biliyorsunuz dün sabah da konuşmuştuk zaten mailin içinde de bahsetmiş. Bu dönemde en çok sıkıntıya gadre uğrayan insanlardan, insan gruplarından, meslek gruplarından biri eczacılar. Çünkü hani maskeyle başlayan dağıtım sürecinde üzerlerine çok büyük baskı oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Bu insanların sürekli aşağılandığını, vatan haini olarak gösterildiğini biliyoruz. Ama sonuçta kuzu kuzu onların dediğini, bugünün siyasi iktidarının yapmaya başladığını da biliyoruz. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Adı bende bir eczacı izleyicim sağ olsun çok uzun uzun uzun yazmış. Ama çok önemli bir şeyden bahsediyor. Diyor ki hani gündemin hızla değişmesinden Türkiye'de gündemin hızlı değişiminden bahsediyor. Ve diyor ki bizim yaşadığımız zulüm unutuldu gitti. Şu maske dağıtımı hikayesinde yaşananlar çantacılar çıktı. Ben daha önce 10 tanesini 1 liraya sattım. Hatta ihtiyacı olana eczaneden takır takır verdiğim maskeyi tanesi 4,5 liradan almak zorunda kaldım. Ve bu arada şerefsizlikle suçlandım. Vatan haini denildi bana. Çok da umursamadım. Hatta sağlık ocağına girmek için benden maske almak isteyen ve yalvaran hasta tuttu beni sonra CİMER'e şikayet etti. CİMER'e şikayet etti. Salgının en cafcaflı döneminde gittim ifade de verdim. Devlet gidin maskelerinizi ücretsiz alın diye açıklama yaptı. Bana bu maskeler açıklamadan 10 gün sonra geldi. Ben yine o 10 gün içinde hırsızlık ve şerefsizlikle suçlandım. Herhalde bunu tekrar söylememe gerek yok. Bunun pek görünmeyen bir de ateş ölçer krizi oldu. 7,5 liraya bana gelen basit ateş ölçer, şu ufak dereceler var yani, 15 liraya çıktı. Temassızları rafa bile koyamadım çünkü 130 lira olan ürüne 650 lira fiyat çeken vardı diyor. 650 lira. Gelelim kronik hastalıkların reçetelerine. Harika bir yöntem bulup hastaların doktora gitmeden eczaneden ilaca ulaşımını sağladılar. Davulla zurnayla duyurdukları bu uygulamayı sessiz sedasız kaldırdılar ve bilin bakalım kim şerefsiz oldu. Uzun süredir raporlarını hastanelerden çıkaramadığı için gelen raporların yarıdan fazlasının raporu bitmiş diye hasta tekrar doktora hücum etti de Allah'tan uygulamaya geri dönüldü. Bizim payımıza da yaklaşık 15 gün ekstradan şerefsizlik düştü. Şimdi tüm bunların üstüne bir de aşı krizi geliyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Haberleri izliyorsunuz çünkü. Yani böyle çok güzel haberler yapıyor arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarım. Gidip diyorlar ki canım benim ben seni bir şutlayayım da kime üzüleceğini bir git düşün. Psikopat psikopat konuşma yanlış yerdesin çünkü. Diyor ki hani haberleri görüyorsunuz insanlar isim yazdırıyorlar. Ya grip aşısı geldiğinde hocam biz unutmayın biz de alacağız falan filan diye. Fakat küçücük bir mahalle eczanesinde yüzlerce insanın adı yazılı durumda şimdi. Oysa burada bu sevgili eczacı izleyicimin de anlattığı gibi böyle bir şey mümkün değil aslında. Bakın diyor ki her eczanede uzun uzun listeler var. Hepimiz onlarca kronik rahatsızlığı olan hastalara sahibiz. Listeye isim yazdırıyorlar. Geçen sene de aynı kriz yaşandı fakat geçen sene korona yoktu. Yaklaşık 20 milyon kadar aşılanması gereken insan var ülkede ve geçen sene yalnız 2 milyon aşı geldi. Kendime çocuklarıma aşı yaptıramadım. Çalışanlarıma ve kanser hastası olan hastalarıma verdim sadece. Geçen sene bizi hasta seçmeye mecbur bırakmışlardı ve bu sene tüm bunların üzerine bir de korona krizi var. Normal şartlarda Eylül ortasında gelen aşı bu sene Ekim ortasında gelecekmiş ve bilin bakalım bu ayın şerefsizlik ödülünü alacak olan hangi meslek grubu? Ben sadece eczacılık tercih ederek kazandım okulunu. Sınavda %3'lük dilime girmeden eczacı olmanız mümkün değildi. Sadece 7 fakülte vardı, şu an onlarcası var. Bazı çocuklar eczacıyla karşılaşmadan mezun oluyorlar. Çünkü akademik kadroda eczacı yok. Ben mesleğimi çok severek okudum ve çok severek yaptım. Şimdi 17 yılın sonunda dönüp bakıyorum. Son 7 ayda yaşadığım şeyler 17 yılın toplamından fazla. 7 aydır köpek gibi çalıştık, it muamelesi gördük. Kadın eczacı bunu yazan bu arada. Vatandaş kendi mahallesindeki eczacıyı sever, çocuğunu bırakır, pazara gider. Ama sosyal medyada eczacı dediğinizde herkes nefret kusmaya başladı. İki oğlumuz var, Allah bağışlarsa. Biz eczacılık yazmasını istemedik. Türk-Alman Üniversitesi'nde okuyor ikisi de ve tüm gelecek planları Avrupa. Biz de kalın, memlekete hizmet edin diyemiyoruz maalesef. Bu pırıl pırıl dürüst zeki çocukların çoğu uçup gidecek maalesef. Salgın dönemini eczaneden eve, evden eczaneye mekik dokuyarak burnumuzu dışarı çıkarmadan iki sokak aşağıda oturan ana babamızı görmeden geçirdik. Sokaktaki insanları gördüğümde gözlerim doluyor şu anda. Torbalarım burada kalsın diye eczaneye maskesiz dalıp pazara giden ablanın korona olduğunu ve bunu bildiğini öğrendiğimde burnumun direği sızlıyor. Yahu sen de amma ölümden korkuyorsun diyen hastamın korona olduğunda memleketteki akrabalarını ziyarete gittiğini öğrendiğim zaman nefes alamıyorum ben. Meslektaşlarım birer birer ölüyor, kurbanlık koyun gibi. Şimdi sıra kimde diye başlıyoruz biz artık güne. Uzun bir mail oldu. Artık çevremdeki insanlarla bunları konuşamıyorum. Benim eşim de eczacı. Eve girdiğimizde yokmuş gibi davranıp günlük rutinimizde davranmayı ve şikayet etmemeyi seçtik biz. Yoksa bu tükenmişlik hali kuyruğunu tutan yılan gibi. Sağlık çalışanları tükeniyor ve görüyoruz ki çok affedersiniz kıçımızı da yırtsak değişen hiçbir şey olmayacak. Günü kurtarıp bir an önce eczaneleri devredip o her şehir insanının hayalini, her şeyi satıp bir dağ köyüne yerleşmeyi gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz artık. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bazen mideme yumruk yiyorum, bazen suçluluk diyorum. Ümitsiz değilim aslında. Muhteşem bir ülke burası. Hele gençler, ah gençler, onları gördükçe, dinledikçe ümidim daha da artıyor. Biz beceremedik ama onlar bu işi kotaracak gibi görünüyor. Bence 2000 sonrası doğumlar gümbür gümbür geliyor. Hepsinin bahtı güzel olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu kadar açık yüreklilikte yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Eczacı dostlarımdan, ben bunu sıkça işitiyorum ama Türkiye'nin bir yerinden, üstelik karı koca eczacılık yapan izleyicilerimden aldığım bu maili özellikle sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bir sene diyorum ya, şu yalana mahkum bırakılıyoruz. Gerçekten çok açık yalan söyleniyor artık bize. Umrunda değil insanların. Saçma sapan şeyler anlatıyorlar, inanmanızı bekliyorlar. Abuk sabuk ama gerçekten, yani bahsettikleri şeyin hakikaten bir manası yok. İnanın bir manası yok. Yani ne olursa olsun sallıyor o insanlar. Atıyor, tutuyor, bir yerden getiriyor. İçin içinde hiçbir şekilde bir anlamı olmamasına rağmen yalan söylemeyi tercih ediyor. Ama şundan da bahsediyor mesela, başka bir izleyicimin anlattığı gibi. Filyasyon ekiplerinden bahsediliyor mesela. Sadece Ankara'da tek bir filyasyon ekibi. Ankara'nın Mamak ilçesinde. Bugün çok tesadüfen Habertürk'te Muharrem Sarıkaya da yazmış aynı şeyi. Sadece ben de aynı şeyi dün akşam öğrendim. Sadece Mamak bölgesinde, Ankara'nın, yani Mama, Ankara'yı bilmeyenler, tanımayanlar, belki hani o ünlü şiirde olduğu gibi, ünlü şarkıda olduğu gibi, cezaevinden, 12 Eylül döneminin cezaevinden, asfalta bakan tutsaklardan hatırlıyor olabilir. Mamak Ankara'nın eski gecekondu semtidir. Ama Mamak yerleşimin çok yoğun olduğu bir semttir aynı zamanda. Sadece orada bölgesel anlamda 400 vaka tespit edildiğini dün filyasyon ekibine dahil olan iki ayrı izleyicimden aldım ben. Ve bizde dün açıklanan vaka sayısı 1300. Türkiye çapında. Artık yalanın boyutu yok. Gerçekten yok. Cumhuriyet Gazetesi'nden göstereceğim size. İstifa eden hekimleri anlatıyor Cumhuriyet Gazetesi. Ama ne benim demin buraya başvuran, anlatan, o açık yüreklilikte yazan eczacı izleyicim, ne dün o filyasyon ekiplerinin içinde olan iki ayrı izleyicim, onların söyledikleri değil önemli olan. Bize yalan söylenmesi. Burada vaka sayıları doğru düzgün anlatılsa insanlar ne yapacak? Kaçacak mı? Hayır, daha ciddiye alacaktı. Oysa burada söylendiği gibi bir mahallenin, hepiniz biliyorsunuz ya, hepimiz eskiden büyüdüğümüz yerlerde bizim için mahallenin yedi emini bakkalıyla eczacısıydı. O insanlar oranın duran varlıklarıydı çünkü. Çocuk da az önce hatırlatıldığı gibi oraya bırakılırdı, anahtar da oraya emanet edilirdi. Hatta ev kiraya verilecekse önce eczacıya ya da bakkala söylenirdi, onun güvendiği biri gelsin diye. Ve şimdi bu insanlar, eczacılar, bu işin günah keçisi ilan edilmiş durumdalar. Sanki grip aşısı var da saklıyorlarmış gibi davranılıyor. Tıpkı maskede birilerinin yönlendirdiği gibi. Sanki zatürre aşısı gelse Onlar sadece yakınlarına yapıp aldıkları 5 tane aşıyı öyle harcayacaklar gibi davranıldı. Niye biliyor musunuz? İşte bu yalanlar yüzünden. Çünkü o yalanların söylenebilmesi için günah keçisine ihtiyaç var. Birilerinin kötü gösterilmesi, düşmanlaştırılması gerekiyor. Şimdi ortamdaki insanlar onlar. Ama daha dün okuduk. Son 5 gün içinde can veren sağlıkçı sayısı artık baktığınız zaman bir elin parmaklarını geçmeye başladı. Ve bu iş kontrolden çıkıyor. Nereye kadar? Bakın bir daha söylüyorum. Yazın bunu bir yere. İstanbul'a bu iş sıçradığında bağırmaya başlayacak bu hükümet. Göreceksiniz. İstanbul'a sıçradı, İstanbul artık kontrol edilemiyor dendiğinde Türkiye ayın 27'sinden sonra sokağa çıkma yasakları, sıkı yönetim hepsiyle karşılaşacak, göreceksiniz. Çünkü bu yalan artık önlenemez hale gelecek. Yani 63, 65, 67 insan can verirken bu ülkede günlük sadece resmi rakamlarla, o rakam arttığı anda, saklanamayacağı anda vatandaş suçlanacak, eczacı suçlanacak, yeni günah keçisi bulunacak ama önlem alınacak. Çünkü Türkiye İstanbul gibi davranılıyor. Daha önce söyledim ya, aynı şey olacak. Yani kar İstanbul'a düşene kadar Türkiye'nin kar altında kaldığını kimse sallamayacak, kimse söylemeyecek. Ama bu yalanın saklanma şansı yok işte. Hepimiz göreceğiz. Açıktan ona turkuaz tablo var ya, tamamen uyduruk. Tamamen uyduruk. Artık onun güvenilir hiçbir yanı kalmadı. Hiçbir yönü kalmadı. Bu işin kontrolden çıktığını dünya alem biliyor. Herkes görüyor. Herkesin gözünün önündeki yalan şu anda hala taşınabilir görünüyor. Taşınabilir gibi gösteriliyor. Ama bu kadar. Bugün gazetelerde ne var? Hadi başlayalım. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Her sabah yaptığımız gibi. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti 900 hekim istifa etti. Az önce söylediğim gibi. Profesör Bulut 2 haftadır Anadolu'yu geziyor. Salgın durumunu ve tehlikeleri Cumhuriyet'e anlattı. 30 bin sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış durumda. 80'in üzerinde sağlıkçıyı kaybettik. Bunların yarısı hekim. İstifalar yoğunlaştı. Bu nedenle bazı merkezlerde göğüs hastalıkları uzmanı yok. Ankara zor durumda. Başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna geldi. Şimdi İstanbul'u büyük bir tehlike bekliyor. Tatil dönüşleri başladı. Okullar açılacak. Okullar açılmayacak. Ya bakın bunu 20 gün önce konuştuk, anlattım size. Öyle bir şey olmayacak kardeşim. Birinci sınıflarla lise son sınıflar dışında böyle bir şey olmayacak. Olamaz, olabilemez zaten. Aşı ve tedavide ciddi gelişme olmazsa vaka sayısı sonbaharda 10 bin, kışın da 20 bine çıkabilir. Ekonomik kriz yaşayan ülkemizde sağlık bütçesi iflas edebilir. Sağlık hizmetinde aksama riski var artık. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 10 yakınıma taziye ilettim. 6'sı salgın nedeniyle ölümdü. 65 yaş üzeri yasakları yanlış. Kurallara uyanlar, uymayanları uyaranlar onlar asıl. Ama ne oluyor bizde? Günah keçisi lazım işte. 65 yaşın üstü çıkmasın bunlar. Çocuklar çıkmasın bunlar. E çıkmasın deyince oluyor mu? Eve kapatalım. Kapatalım. Ama sokağa çıkıp her gün para kazanmak zorunda olan insanlar, dün konuştuk işte. Sizin bir parti etkinliğinde takır takır yerle eksan ettiğiniz bir açık havada toplantılar, her türlü etkinlik yasağı vardı. Mesela orada hayatını idame ettirebilmek için 3 kuruş para kazanmak zorunda olan sanatçılar, sanat emekçileri, onlar ne olacak? Çıkmasın mı onlar da? Çıkmasın. Vallahi ben de sizinle en fikrim. Yalnız o insanların yaşaması gerekiyor. Asgari bir miktar para vermeniz gerekiyor onlara. Verebilecek misiniz? Yok. E hani daha dün söylüyordu. Çok ömelli bakanımız çok yakında bütün vatandaşlarımız hissedecek ekonomideki uçuşu diye. Niye hissedemiyoruz biz? Yalanın saklanabilir hali yok artık. Gerçekten yok. Yani nereden bakarsanız bakın, bu yayına bağlanan, bu yayına katılan, bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin destekçisi izleyicilerim var benim. Ve hep söylüyorum ya, hepimizin birer oyu var ya. Hepimizin oyu en az diğerininki kadar muteber, kimi desteklediğini anayasal hak gereği açıklamak zorunda da değil. Hadi oradan diyebilir, hakkıdır anasının ak sütü gibi. Ama burada artık onların da savunabileceği bir şey yok. Yani bu yayına takılan işte küfredip kaçmaya çalışan, iki kelimelik bir küfrü bile bir araya getiremeyen dangalak trollere kaldı iş sadece. Başka kimse savunamıyor ki. Bunun savunulabilecek bir yönü yok. Cumhuriyet'in ikinci manşeti maaş sır oldu. Devlete ait yurt dışı şirketlerdeki genel müdürlerin ücretleri kişisel veriymiş. Hazal Ocağan haberi. İlginç bir haber. Lütfen dikkatli dinleyin. 2 yıl önce 119 bin lira maaş aldığı belirtilen Eti Madem. Yazık ya. 119 bin mi? Lan ya, günlük 4 bin lira bile düşmüyor. 2 asgari ücret bile değil bir günlük. Yazık ya. Etimaden, BOTAŞ ve EÜAŞ'ın yurt dışındaki şirketlerinin genel müdürlerinin aldığı ücret kişisel veri kapsamında olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. Meclis KİT komisyonu üyelerinden bile gizlendi. Komisyonun CHP'li üyelerinden Deniz Yavuz Yılmaz, kamuya açık olması gereken bilgiler halk adına denetim yapan milletvekillerinden saklanıyor. Şirketlerin harcamalarını denetleyen mekanizma yok, kitlerin kara deliklerine döndük ifadesini kullandı. Bu insanlar bu kadar maaş almasın mı? Alsın. Alsın kardeşim. Alsın. Mesela devlet için atılacak bir adımda özel sektörün bütün tecrübesini taşıyacak insanlara verilsin o para. Ama biz bilelim. Rahatsız olmuyorsanız niye? Kamu adına iş yapmıyor mu bu insanlar? Kardeşim, onun kamu adına iş yapıyor olması, devlet adına iş yapıyor olması, maaşını benim ödemem demek. Benim verdiğim parayı benden nasıl saklıyorsun sen ya? Gerçi haklısın. Benim kendi paramı bankadan çekebilmem için vergi getirmiş bir düzenleme yapmıştın. Bunu da yapabilirsin. Doğru ya. Geri aldım sözümü. Çiftçi maliyet yorgunu, Ağustos'ta yıllık enflasyon %11.77 olurken çiftçi enflasyonu %17.36 arttı. Ya bunda bir beis yok arkadaşlar. Biz o gün hani çok kısaca konuştuk ve dedim ya size, bugün enflasyonu çok konuşmayacağız. Çünkü burada açıklanan rakam bile bu düzeye gelmişken, yani %11.77 düzeyine gelmişken, kamunun ve özel sektörün beklentisinin bile altında kalmışken, bu yalanın üzerinde tepinmenin bir manası yok. Hatırlıyor musunuz? Ayın 3'ünde yaptığımız yayını. Ama şunu konuşacağız. Size o gün bir şey anlattım ben. Dedim ki, üretici fiyat endeksiyle ÜFE ile TÜFE arasındaki makas bize bir şey ifade eder. Yani üreticinin maliyeti arttığında eğer aradaki makas çok büyürse, çok fazla büyürse, bu bize gösterir ki üretici hala maliyetin bir bölümünü vatandaşa yansıtmamış. Tüketici fiyatı onun altında kaldıysa hala bir kısmını yansıtmamış demektir. Hatırlıyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. O makas artık daraldı. Yani bu demektir ki üretici maliyetinde yansıtıyor. Yani o fiyattan satıyor ürününü. Yani bu şu demek, en Türkçesiyle dekoderi açalım, herkes cızırtı, çizgi falan görmeden anlasın. Bunun Türkçe karşılığı tam olarak, Türkçe metni şudur: üretici halinden memnun. Bu kadara satabiliyor, bu kadara satıyor. O zaman bunun siyasi karşılığı olmak zorunda. Ekonomi her zaman seçimlerin temel gerekçesidir. Bizim çok partili hayata geçişimizin ilk gününden itibaren. Her zaman ekonomidir temel gerekçe. O zaman çiftçi ya halinden memnun, sıkıntısı yok. Ya da şu an için sesini çıkartmıyor. Kendi bilir. Kendi bilir kardeşim. Pamuk 5 lira olsun diye bağırmayı biliyorsun. Pamuğu 5 lira yapacak düzene çek o zaman toplumu. Demokrasi böyle bir şey. Önüne sandık konulduğunda tercihini anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Bana ne o zaman ya? Kusura bakma ama böyle. Bana ne o zaman? Bana ağlama şansın yok. Daha iyisini yapacak iktidarı beklemek zorundasın ve bunu istemek zorundasın. Demokrasi talep etmektir çünkü. Anayasanın sana verdiği yetkileri kullanman demektir. Kullanmıyor musun? Ağlama o zaman. Ağlama kardeşim. Niye ağlıyorsun? Ağlanacak bir şeyin yok demek ki. Bu kadar basit. Yani bu ürünleri tam da Erkan'ın söylediği gibi fındığı, çayı hepsini ekle üstüne. Sen mutlusun o zaman. Ya o zaman bana niye ağlıyorsun kardeşim? Niye ağlıyorsun bana? Bak hayatına, bak dalgana, yaşa git ya. Tercihin buradan yana. Tamam o zaman. Cumhuriyet de yer almış ama bunu biraz şeyden görelim. İktidar gazetelerinden görelim. Oruç Reis'in hani bakım, düzenli bakım nedeniyle limana çekilmesi. Yersen ve Roboroşlar mıydı? Neydi grubun adı? O değil mi? Evet. Yersen grubu. Yersen Kirşen. Sabah gazetesine bakalım. Bunlar bozguncu ya. Sabah. Oh, sabah okuyalım. İşte bak. Bu kadar. Gökhan Özen'i 3 ay uzaklaştırma. Al bayrak. Geleceğe güvenen tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Hayırdır? İşte öyle ya, içimden geldi de bir şey yapayım, söyleyeyim dedim. Kayısıyı da ekle. Vallahi doğru. Bugün sabahın manşeti, Didim'de başka kurbanlar da var. CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ı tecavüzle suçlayan ST'den şok ifade, başka kadınlara da sapıkça şeyler yaptıklarını duydum. Ertan Gürcaner'in haberi. Vallahi bu iş araştırılıyor zaten. Ama belediye başkanında şöyle bir iddiası var. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, hayır, böyle bir şey yaşanmadı. Burada anlatılan o değil. En temizi şu, bu tarz her iddianın dibine kadar araştırılması lazım. Bunun parti bağlantısının bir önemi yok ki. Ne fark eder? CHP'li olsa ne olur, AKP'li olsa ne olur? Ne değişir? Burada anlatılan şey tacizse, tecavüzse ucuna kadar gidilmeli. Değil mi? Hep beraber. Yani İstanbul'da Esenler'de bir kadının göbeğine muska yazan o psikopat. Aslında öyle de demeyelim ya. Orada alan razı, satan razı. Ciddi söylüyorum. Bak bunu çok inanarak söylüyorum. Sen hala kıçına bir şeyle, kalemle bir şey yazıldığında iyileşeceğini düşünüyorsan yapabilecek bir şey yok güzel kardeşim. Gerçekten. O adamı alsan sen gidip başkasına yazdıracaksın. Bak dün sabah söyledim ya. Dün sabah anlattım ya size. Ya en azından şuna bak. Ağzını açtığın zaman Kur'an'dan, kitaptan bahsediyorsun. Arapça sağdan başlayarak sola doğru yazılan bir yazı. Ya herif bayağı soldan başlayarak çizgi çekiyor, bir şey yazıyor. E sen buna bile bakmıyorsun. Donunu çıkartıyor. Bacaklarının arasına yerleşiyor. Bayağı pozisyon beğeniyorsunuz. E ağlama o zaman. Ablacığım hiç ağlanacak bir şey yok burada. Kusura bakma. Ve orada kadının tavrını gördünüz mü? Yüzünü kapatıyor. Abla ne yapıyorsun sen ya? Orada sence kapatman gereken yerin yüzün mü? O zaman sıkıntı yok. O harita durursa gerginlik bitmez. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a Sevilla mesajı verdi. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmeli. Bu harita geçersiz demediği için Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı duymadığı adalar ve Meis'le ilgili talebinden vazgeçmediği sürece Mevlüt Bey bunu hiç uzatmasak mı acaba? Şimdi Oruç Reis'in dönüşü dün sabah da konuştuk burada. Evet diplomasiye bir şans vermek için önemli bir çıkış. Ama burada iç kamuoyuna vereceğiniz mesaj yurt dışına çıkmıyor. Emin olun yani insanlar mesela Avrupa Birliği temsilcileri sabah gazetesine bakıp şunu demiyor. Ne Mevlüt Çavuşoğlu ya kaldır seviye haritasını yok et. Böyle bir şey olmuyor ya. Bunu masada muhataplarınıza söyleyeceksiniz. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu cümleyi niye kuruyorum? Dün CHP'nin sözcülerinin sizin Oruç Reis'i, yani sizin değil de hani sizi aşar o şahsımın işi, Oruç Reis'i limana çekmesiyle ilgili sözlerini iç siyaset malzemesi olarak değerlendirdiniz. Ya bu da iç siyaset ya. Buna gerek yok. Bir diplomatsınız siz. O zaman diplomatlarla birlikte, üç koyun güdemeyenler var ya, onlarla birlikte bunu masada muhataplarınıza söyleyeceksiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz diyeceksiniz. Diplomasi böyle bir şey. Hani o sürekli aşağıladığınız, iki ayaçtan biri olmakla suçladığınız, Lozan görüşmelerinin kahramanı ama işinize gelmediği zaman salladığınız, atıp tuttuğunuz İsmet Paşa var ya, tam da böyle yapmış işte. Gerçekten tam bunu yapmış. Bence siz de yapın, deneyin. Biz Mevlüt Çavuşoğlu'yla aynı okuldanız. Çok yakın mezunuz. Birbirimizi çok iyi tanırız. Okuldan arkadaşlığımız var hatta. Uluslararası ilişkileri bitirdiği için onun için gönül rahatlığıyla diyorum ben size diplomasiyi öğretenler telmaşa tipler değildi. Öğrendiğinizin gereğini yerine getirin. İç siyaset yapmak var ya burada hiç kimsenin işine yaramaz. Gerçekten hiçbir işe yaramaz bu. Hikaye bunlar. Sabah gazetesinin okuru bile artık bunu ciddiye anlıyor. A Haber izliyor diye beklediğiniz insanlar var ya hiç kimse izlemiyor onları. Atatürk kavgası büyüyor. Kına verelim, acem kınası gerçekten bak ilk yaktığınızdan sonra bir 8-9 saat içinde tutar ve mümkün değil çıkmaz. Saçına, kıçına isteyen yaksın istediği yerine ama tartışma tam da yerini buldu. Tebrik ediyorum tartışmanın taraflarını, her birini yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin derdi sorunu bitmiş gibi, mesela bizim 12 yaşında çocuklara tecavüz eden sapık sorunumuz yok gibi. Bizim İçişleri Bakanı ile Anayasa Mahkemesi Başkanı niye kavga eder kardeşim gibi bir sorunumuz yok gibi bu aptalca tartışmayı sürükleyen bütün tarafları ayakta alkışlıyorum. Gerçekten. Hatta CHP'nin sloganında olduğu gibi milletçe alkışlıyoruz. Hepimiz milletçe alkışlayalım. Gerçekten. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesi partiyi karıştırdı. Eski ve yeni milletvekilleri bizi temsil etmiyorsun diyerek tepki gösterdi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben daha önce bunu 5 yıl içinde çok söylediğim için o hakkı haddi kendimde buluyorum. Kusura bakmayın ama size daha önce defalarca bunun örneğini verdim. Şahsım konuşurken Gazi Paşa, Mustafa Kemal bu ifadeleri kullandığında bu gazete, yani gazete diyorum başka türlü kategorize etme şansımız yok çünkü, Atatürk diye düzeltiyordu biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Utanmadan şimdi bunu yazıyor. Canan Hanım hakikaten başarılarınızın devamını diliyorum. O toplantıdan sonra gaza gelip sağa sola sürekli mesaj yazan, sosyal medya üzerinden Atatürkçülük hatırlatması yapan herkes, bütün CHP'liler, ayakta alkışlıyorum hepinizi. Gerçekten muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz, daha da öteye geçemezsiniz. Aynen böyle devam. Aynen böyle devam. Dün söylediğim bir daha söylüyorum. Gönül rahatlığıyla ve yürekten söylüyorum. İki yüzlüsünüz. Sözcünün ve Cumhuriyet'in okurulundan korkuyorsunuz. O yüzden açık açık çıkıp ne var bu tartışmada be? Kesin artık tıraşı diyemiyorsunuz. Diyemeyeceksiniz. Orada kalacaksınız. Çünkü korkuyorsunuz. Sözcünün okuru üstünüze çıkar diye, Cumhuriyet'in okuru üstünüze çıkar diye tırsıyorsunuz siz. Böyle kuru bir tartışmadan medet umuyorsunuz. Vallahi 2500 liraya size 1881 tane kitap çakan adama ağzınızı açamıyorsunuz. Açamayacaksınız. Çünkü onu söylediğiniz zaman birileri tepenize çıkacak. Korkarsınız. Onun yerine Twitter'dan mesaj paylaşın. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Aynen devam edin. Çok doğru yoldasınız. Bu da tam doğru yolda olduğunuzun belgesi. Hatta bunları büyütün. Ciddi söylüyorum. Bunları büyütün, partinin girişini asın. Asın. Yani sabahı mesela Takvim Gazetesi'ni, akşamı Yeni Şafak'ı falan. Hepsini asın bunları. Deyin ki bir dakika ya, ne biçim konuşuyorsunuz? Yani? Tabii ki Atatürk. Dün sabah söyledim, bir daha söyleyeyim. 1934'te soyadı kanunuyla o tartışma bitmiş durumda. Atatürk deyin, Mustafa Kemal deyin, Gazi Paşa deyin, Gazi Mustafa Kemal deyin, ne derseniz deyin. Ama sürekli olarak uğraşan, o insanı unutturmaya çalışanların en azından yedikleri tokatlar aklınızın bir kenarında kalsın. Gerçekten aklınızın bir kenarında kalsın. Onu unutturma şansınız yok. Adını ne koyduğunuzun bir önemi de yok. Gerçekten insanlar iki ay yaş dediğinizde bile kimi kastettiğinizi çok iyi biliyor bu ülkede. Kimi unutturmaya çalıştığınızı çok iyi biliyor. Sağdan soldan ismini sökerek adını toplumun gönlünden de çıkartabileceğini düşünen bir sürü psikopatı görüyor zaten. Bir siz eksiktiniz. Tebrik ediyorum, yerinizi aldınız. Vallahi ayakta alkışlıyorum. 2015 sloganınızda olduğu gibi milletçe alkışlıyoruz. Hatta partinin girişine büyük boy asın bunları büyüterek. Sabah gazetesinin işe yarar. Ciddi söylüyorum. Ama her zaman aynı şeyi yapacaksınız. 12 liradan Atatürk kuru fasulyeye bayılırdı, her gün yese doymazdı diye çocuk kitabı saplayan insanı ağzınızı açamayacaksınız. Ama burada bu tartışmadan medet umacaksınız. Sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar ya. Vallahi. Tam da bahsettiğiniz gibi gardırop Atatürkçüsünüz hepiniz. 12 Eylül'de yapılanlar gibi sağa sola heykellerini dikerek insanları Atatürkçü yapabileceğini düşünen insanlarsınız. Vallahi. Baskı hayatınızda hep öyle bir şey var. Atatürk, Atatürk deyin, çok deyin, çok deyince olacak. Öyle olmuyor ya. Vallahi öyle olmuyor. Sözcünün bugünkü manşeti bu ne ahlaksızlık? Hangi biri? Ha, özel ahlaksızlık. Bak, yazarımız Uğur Dündar küfürbaza yasal işlem yapılması çağrısında bulundu. Kimmiş o? AKP'li, AKP'nin Yozgat Belediye Başkan aday adayı olan Çelebi Altuntaş. Eski Gençlik Kolları Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanlığı aday adayıymış kendisi aynı zamanda. Hakaret etmiş. İsmet İnönü'ye de hakaret etmiş. Kur'an'ı yaktı, yasakladı. Allah demeyi ve hacca gitmeyi yasakladı. Hadi oradan çapsız, soytarı. İşte işine geliyor ama bakın. Bunu söylemek işine geliyor. Niye biliyor musunuz? Bunu söylediğiniz zaman, ben sana vereyim canım çitlerini. Hemen sağdan ayrıl. Bunu söylediği zaman buna saldıracak insan sayısı çok fazla. Hadi lan oradan dingil diyecek adam sayısı az maalesef. Gerçekten bunu yapabilecek insan sayısı az. Ama bakın sözcü hayatından ne kadar memnun ki. Uğur Dündar yasal işlem yapılması çağrısında bulunmuş. Bakan Soylu da hemen harekete geçmiş. Bu ahlaksıza gerekeni yapın demiş. Soylu da gereğinin yapılması için talimat vermiş. İlk yayında konuştuk. Yasalar rica etmez ki. Yasalar emreder. Süleyman Soylu'nun işi zaten bu. Gerçekten bu Süleyman Soylu'nun işi, adını doğru koyalım. İlk yayının arasında bir izleyici mail atmış. Demiş ki, yani çok böyle, önce bulmam lazım şu. Yani uzun uzun anlatmış, yayını beğendiğini söylemiş. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Ama şundan bahsediyor. Diyor ki özetle, sen hep hakkı, hukuku, adaleti falan savunuyorsun. İnsanların baskıya karşı direnmesini savunuyorsun. Ama o kadar çok emir sözünü tekrar ettirdin ki, emirden bu kadar ders almayı ben senden beklemiyordum. Bakın, adınızı yazmadığınız için hanımefendi, beyefendiye hitap edemiyorum, kusura bakmayın. Yasalar niye emreder biliyor musunuz? Çünkü yasalar herkese emreder, ayrım gözetmeden. Yani anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'na emreden anayasa gibi, Türk Ceza Kanunu'nun herhangi bir maddesinde vatandaşa da emreder. Çünkü yasalar toplum sözleşmelerinin eşliğinde olur. Herkes aynı şekilde emir alacak bir otoriteyi ortak bir toplum sözleşmesiyle belirlerse, kaostan kurtulur toplumlar. Bunun için işte görevler, yetkiler yasalarla belirlenir. Anlatabiliyor muyum? Yasanın emrinde bir sıkıntı yoktur. Emre itaatte sıkıntı olabilir. Mesela bunun için yasaların içine şu hüküm yerleştirilir. Yasayı bilmemek ona karşı gelmenin gerekçesi olamaz. Doğrudur. Ama yasanın emredici hükmü aynı zamanda insan aklıyla da çelişmemelidir. Çünkü bir şeyin yasal olması aynı zamanda adil olması manasına gelmeyebilir. Bunun örneği bütün dünyadaki evrensel örneği köleliktir. Daha bundan 60 sene öncesine kadar pek çok ülkenin Amerika'da dahil olmak üzere yasalarında varlığını devam ettiren kölelik hükmünün adil olmadığını, insani olmadığını bugün hepimiz söylüyoruz. Doğru mu? Ama o gün yasaldı. İşte bunun için insan aklı orada devreye girer. Yasalar yargıçlarla, hakimlerle, savcılarla bunun için çalışır. Avukatlar bunun için vardır. Onlar yasaların insaniliği üzerine yasada karar vericiyi uyumlandırmaya çalışırlar. Gösterirler doğru yolu. Ama hepimiz için ortak bir emirdir burada nitelenen. Çünkü öbürü toplum sözleşmesidir. Toplum sözleşmesine riayet ettiğiniz zaman herkesin ortak aklıyla toplum kaostan kurtulur. Anlatabiliyor muyum? Burada da söylenen hikaye aynı şey işte. Yani Sözcü Gazetesi İçişleri Bakanı'nın zaten görevi olan bir şeyden. Tebrik ediyorum. Müthiş. Daha önce de biliyorsunuz Sözcü şundan çok mutlu olmuştu. 30 Ağustos tarihinde sarayın tepesinde dronlarla yapılan Mustafa Kemal portresinden. Atatürk portresinden. Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresinden. Milletçe alkışlıyoruz. Vallahi muhteşemsiniz. Bu kafa hiç değişmeyecek işte. Onun için ben gönül rahatlığıyla diyeceğim ki sözcü hani yeni şafağın karşıda duranıdır. Çok değişmez. Yarın bir gün hani hep söylüyorsunuz ya soruyorsunuz. Ben de ısrarla bıkmadan söylüyorum. Yarın bir gün sizin kafanızdaki iktidar hangisi o bilmiyorum. Ama herkesin çok mutlu olacağı bir iktidar gelsin. Öyle bir değişiklik olsun. Bu yayına daha çok ihtiyaç olacak. Bize hep ihtiyaç olacak. Biz hep konuşmak zorunda kalacağız. Devam edelim. Cemil Çiçek Sözcü'ye konuşmuş. 15 Temmuz'dan ibret almadık demiş. Vallahi Cemil Bey siz Yüksek Danışma Kurulu üyesisiniz. Bunu şahsıma da iletirseniz. AKP kongresinde Türk bayrağını yasladım. Üzerine oturdular. Bu ne saygısızlık. Üzücü olay Tekirdağ'da yaşanmış. Sandalyelere konulan Türk bayraklarının sırtını yaslamış insanlar. Bak işte şekilcilik bu ya. Şekilcilik bu. Sandalyeleri niye koydunuz diye sorsanıza. Mesela bir salonun her yerinde sabahtan akşama kadar milyonlarca Türk bayrağı astığınız zaman gerçekten orası çok mu böyle şey oluyor? Ne bileyim böyle milliyetçi, acayip ulusalcı falan bir yer mi oluyor? Yapma gerek yok ki buna. Ama bak bunu mesela Sözcü Gazetesi'nde tartışamazsın. Bunu Sözcü'de tartıştığın zaman yukarıdan hemen çıkar abi. Kısa yazı yazar. Üstadı var ya hani Atatürk kuru fasulye falan. Çok güzel yazar. Google Efendi ile beraber. O hemen çıkar. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Sen niye rahatsız oluyorsun? Sandalyenin üstüne koymuşsun. Sırtını nereye yaslayacak insanlar? Tartışma. Yanlış bir tartışma bu. Ama bak bunu Sözcü Gazetesi söyleyemez. Sözcünün bir yazarı da söyleyemez. Bir CHP'li de çıkıp söyleyemez bunu. Tırsar çünkü Sözcünün okurundan, Cumhuriyet'in okurundan. Ama hakikat böyle bir şey değildir be kardeşim. Yani borcun gazeteci olarak sadece hakikate ise bununla uğraşamazsın ki. Bu saçma. Çok saçma bir haber bu. Manşet olmuş ama geçeceksiniz bunu ya. Böyle manşet olmaz. Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sert sözler. Ne diyorsun? Doktorlardan tükeniyoruz kampanyası. Dün sosyal medya üzerinden de duyurdular. Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekmek üzere bir kampanya başlattı. Korona salgınında ölenler için 5 gün siyah kurdele takılacak ve seslerini duyuracaklar. Aslında bu yayın için ben de bağlamayı düşündüm ama yayında benim bağlayabileceğim bir yerden siyah kurdeleyi gösterme şansım çok tuhaf göründü. Yani denedim sabah çok tuhaf göründü. Ama onun yerine mesela başta okuduğum Eczacı Hanımefendi'nin maili var ya bence 30 siyah kurdele gücünde o. Keşke onu anlayabilsek yeterli. Ama tükeniyoruz sözü doğrudur. Yerden göğe kadar doğrudur. Sözcü böyle. Bir güne bakalım. Bir gün ne yazmış onu görelim hep beraber. Bakalım. Direnişçiye yasak, Cengiz'e serbest. Hangi Cengiz'e? Cengiz Kurdoğlu aşk olsun. Gelin olmuş gidiyor. O öyle değil ya. Milletin dilini koyacağım vardı ya abi. Valla yani sadece milletin değil Doğan'ın, ne bileyim işte gökyüzünün, yeryüzünün, denizin, toprağın, alayının dına koydu. Hakikaten ben bu kadar sözünü tutan bir insan görmedim. Bu yüzden milletçe alkışlıyoruz. CHP zihniyetiyle milletçe alkışlıyoruz kendisini. Gerçekten şahane. Pandemide yüzlerce kişiyi toplantıya çağırdılar. Pandemi nedeniyle her türlü toplantının yasaklanmasına rağmen Çanakkale'liler Cengiz İnşaat'a verilen maden sahası için çevre etki değerlendirme toplantısına davet edildi. Niye? Gelin. Ama pandemi, o olsun canım, gelin orada dokunmuyor ki. Nasıl yani? Ya sinemada, tiyatroda bulaşıyor bu. Rakı masasında öyle yani, deniz kenarında bulaşıyor. Plaja git bulaşır mesela. Ama 100 bin kişilik üye kabul töreni yap hayatta. 350 bin kişi Ayasofya'yı hayatta bulaşmaz. Mümkün değil. Adam haklı ya. Valla bu kadar sözünü tutan bir insan görmedim ben. Ne dediyse yaptı. Yapmaya da devam ediyor hunharca ve defalarca. Ciro'nun artışı sadece sermayeye yaradı. Dün şimdi açıklanan rakamlar eşliğinde Türkiye İstatistik Kurumu hem Ciro'yu perakende satış ve sanayi üretim endeksini açıkladı. Şimdi Oğuz Demir de demiş ki bu artış hormonlu bir artış. Halk borçlu. Biz burada ne konuşuyoruz? Hatırlıyor musunuz? Zaman zaman bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Kusura bakmayın. Hani içinizden bazıları diyor ki ne lan kendini mi övüyorsun? Yok, alakası yok. Ama biz bunu aylar öncesinden konuştuk demeyi seviyorum. Çünkü biz gündemin önünde olmak istiyoruz. 5 yıldır böyle bir iddiayla başladım ben bu yayına. Gündemi sürüklemek değil, biz gündemin önünde olacağız. İsteyen arkadan gelsin. Bu kredilerle ilgili bu senenin başında daha pandemi koşulları, hani bizde 10 Mart süreci başlamadan önce hatırlıyor musunuz ne konuştuğumu? Kredi almak değil dedim marifet olan. Bankaların zorlanması değil. Çünkü 2008'de bütün dünya Amerika kaynaklı, Amerika başlangıçlı öyle bir mortgage krizi yaşadı ki biz 2001'de bunu tecrübe etmemize rağmen hala bundan ders almayan bir ekonomi yönetimi var burada. Çünkü bankaların parayı dağıtabilmesi değildir asıl olan. Parayı dağıtırsın, evet satabilmendir. Ama o paranın geri dönüşü olmazsa sen batık kredilerle birlikte bir sürü mal sahibi olursun. Fena bir şey midir bankanın mal sahibi olması? Fena bir şeydir. Mesela bir bankanın 2001 krizinde olduğu gibi zeytinliği olmamalı. Çünkü olursa banka aynı zamanda zeytinliği haraç mezat elden çıkarmak zorunda kalabilir. Duran varlık o kadar fazla işine yaramaz onun. Nakittir, para alır para satar bankalar. Aradaki farkı kazanır. Mesela bir bankanın yüz binlerce evi olduğunda hiçbir işe yaramaz. Üstelik konut piyasası düşer. Sizin, yani şöyle düşünün. Bir malın alımı için insana borç veriyorsunuz. Sonra malın sahibi siz oluyorsunuz. Zaten borcu ödenememiş bir malı alıyorsunuz ve onu tekrar piyasaya çıkartıyorsunuz. İnsanlar gelip alır mı onu? Niye alsın ki? Daha da ucuzlamasını bekler. Mantık bu değil mi? Doğrusu. İşte bankalar o sürece girerler. Dün açıklanan veriler, perakende sektöründeki satış tepkisi bize bunu gösteriyor. Yani halkın harcayacak parası yok ama sanayi üretim endeksi yükseliyor. Ya tuhaf değil mi kardeşim? Senin ürettiğini kim alıyor o zaman? Sanayi üretim endeksi yükseliyor, halkın alım gücü düşüyor. E ne yapacağız biz? Mal mı biriktireceğiz? Ekonomi teorisi böyle bir şey değil. Niye? Yalan. Yalan çünkü en basit söyleyişiyle yalan bu. Daha ötesi de yok. Ama biz o kadar alıştık ki ilk yayından sonra çok fazla gelen maillerden bir tanesi hani şu eş dost akraba kayırmacılığı. Orada anlatılan, bakın birinci sayfasında bugün Bir Gün Gazetesi'nde küçücük bir haber var. Küçük ama bence değersiz bir haber, yani önemi yok. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Dursun Odabaş Hastanesi'ne fizyoterapist alımı için ilan verilmiş. Evet, tesadüf kriterlere uyan tek kişi Tuşba Belediye Başkanı'nın kızı olmuş. Ne olur? Ne yani? Tuşba Belediye Başkanı'nın kızı daş mı yesin? O da çalışıyor. Ben böyle bakmak lazım ya. Kısmet değilmiş. Bak, o ilanın karşılığında işe giremeyen insanların bence böyle düşünmesi lazım. Kısmet değilmiş. Yani hayırlısı buydu belki. Bilemezsin ki. İnsanlar kendilerini, emeklerini kovalıyorlar bir yandan. Çünkü sürekli olarak bir şeyler anlatmaya çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Zeynep Selendi dünden beri mesaj atıp duruyor. Diyor ki Bu akşam saat 7'de 6'da basın açıklamasıyla başlayacak. Neolitik belgesel hatırlatması ilk tarım yapılan bölgede olması açısından önemli ve dünya açısından önemi çok büyük. O dönem insanlarının Anadolu'da tarımı başlatması ve barışçıl yaşamada milat olması bizlere gurur veriyor. Biz de bir belgesel hazırladık ve şu anda o belgeseli duyurmaya çalışıyoruz. VTR yapım Instagram hesabından oradaki linkten izleyebilir misiniz? O duyuruyu yapalım, bu kadar emek vermişler. Umarım bir işe yarar söylediklerim. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Görelim hemen. Eğitimde büyük endişe. Hayırdır? Ya yok be, endişelenecek bir şey yok. Yani şu yüz yüze eğitim birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlıyor. Kaygılar giderilmedi. Nasıl giderilsin ki? Onun yerine hala düşman gösteriliyor. İnsanlara hala. Bak bunun yüzünden. Kim mesela? Hazır sosyal medyada da alıcısı varken mesela böyle kampanyalar yapıyor insan. Milletçe alkışlıyoruz. CHP zihniyetini gerçekten milletçe alkışlıyoruz. Sosyal medyada bunu destekleyen insanlara bir bakın lütfen. Hani okumuş yazmış, ne bileyim hayat görüşü olarak bir yerde durduğu söylenen insanlar. Şöyle bir listeyi eleştiriyorlar. Okullardan velilere talep listesi verilmiş. İşte tuvalet kağıdı, sabun falan. Ya kardeşim bak 40 sene önce de veriliyordu. Burada senin eleştireceğin okul yönetimi değil. Milli Eğitim Bakanlığı. Okullara ödenek verilemediği için yapılıyor. Bu sadece onun için yapılıyor. Ama bakın arkasından giden insanlara. Bayağı okumuş yazmış, hani oturup karşılıklı konuşabileceğinizi düşündüğünüz insanlar. Ama hepsi tırış ya. Valla kusura bakmayın, argoda başka tabiri yok bunun. Eğitimde büyük endişe ve Ankara Eğitim Sen 1 numaralı Şube Başkanı Sultan Saygılı demiş ki güven verecek bir açıklama yok. Heh, işte bu. Asıl sıkıntı bu. Ya bizi bu konuda aydınlatması gereken kim? Milli Eğitim Bakanı değil mi? Ben de onu anlatıyorum işte. O ortada yok. Milli Eğitim Bakanı Sağlık Bakanı'na top atıyor. Sağlık Bakanı göğsünde yumuşatıp yere indirdikten sonra pas verecek arkadaşını arıyor. Bulamayınca taca sallıyor topu. Bizim asıl eleştireceğimiz bu. Okulun müdürü değil ki. Oraya giderseniz bunun altından kalkamayız biz. Yandaş baro için yeterli imza yok. Bak şimdi bunu bir, bu haberi duyalım, bu haberi görelim. Çünkü bir takım arkadaşlar vardı. İsim vermek istemiyorum. Onlar kendilerini bilir. Bir pasaport için yelken açan. Alkış kıyamet, gülüş kahkaha. Bazı arkadaşlar vardı, onların da öncülüğünde avukatların yapmayın böyle bir saçmalığa gerek yok demelerine rağmen çoklu baro sisteminin önü açıldı Türkiye'de. Ve bilin bakalım ne oldu? Açılamadı. Niye? O işte ikinci, üçüncü baroyu kuracak imza sayısına ulaşamadı elemanlar. 2000 avukat imzası yok ortada. Niye? Zaten olmayacaktı ki. Orada amaçlanan o değildi ki, gündemi çevirmekti burada konuştuğumuz gibi işte. Ne oldu? Patladı elinizde. Neye yaradı bu? Hani o meşhur ağam araba fıkrasında olduğu gibi. Biz bu borazanı niye öttürdük diye soruyor ya. Ne yaptınız? Niye yaptınız bunu? Ama bakın burada tetiklediğiniz şey ne oldu biliyor musunuz? Bütün barolarda birlik sağladınız. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın, Metin Feyzoğlu'nun artık koltuğu hiç rahat değil. Artık bunu saklama şansınız yok. Hani siz genel kurulu falan erteliyordunuz ya. Artık geçmiş olsun. Hep söylüyoruz ya. Bugün insanların aslında Türkiye'de pek çok kavramdan soğumasının gerekçesi bugünün iktidarı, üstelik o kavramları savunarak yaptı. Mesela bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ki benim vergimden düşen her kör kuruş haram zihir zıkkım olsun dibine kadar. Onların mesela çıkıp ağladığı konu, deizm ateizm yükseliyor senin yüzünden. Sana bakan bir insanın, seni gören bir insanın dindar olma şansı var mı ya? Yok. Bu da öyle işte. Bu da öyle. Hesapta sen çoklu baro yapacaktı, demokrasiyi yükselteceksin. Demokrasiyi en çok durduran sensin. Barolar Birliği başında duruyorsun ama barolar seni istemiyor. Sen genel kurulu erteliyorsun, şimdi yapabilecek misin? Artık yok arkanda öyle barolar. Vallahi çok acayip bir dönem bu. Yani bunu yıllar sonra, bu dönemin tarihi yazıldığında insanlar bize gülerken ağızlarını kullanmayacaklar, çok eminim. Gerçekten ve şöyle sürekli şöyle okuyacaklar bu dönemi. Lan bunlar ne yaşamış kardeş? Nasıl bir ülkeymiş bu ya? Maceraya bak, A dizisi gibi resmen. Büyük bir mücadeleyle başlıyor, devrimle başlıyor. Bütün dünyanın 30 katı hızla bir cumhuriyet kuruluyor. İnanılmaz işler yapılıyor. Köyde insanların eğitimine başlanıyor. Sonra bir yıkım süreci başlıyor. Ardından yapılan bütün iyi şeyler yıkılıyor. Darbeler var arada. O darbelerin etkisiyle güçlenmiş yeşil kuşak var. Yeşil kuşak insanları dine götüreceğim diye başlıyor. Dinden soğutuyor. Acayip bir yer ya. Emin olun böyle görülecek. Kızılay'a alçak saldırı Yeni Şafak'ın sürmanşeti. Hürriyet'ten de okuyabilirdik ama Yeni Şafak da yazmış, oradan görelim. Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım götüren Kızılay ekibi Çoban Bey Elbaba arasında çapraz ateşe alındı. Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman 40 yaşındaymış, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kızılay'ın Suriyeli tercümanı yaralandı. Plakasız iki araç içinden ateş açan saldırganların maskeli ve kamuflajlı olduğu öğrenildi. Savaşın ahlakı da yok artık. Gerçekten maalesef öyle. Allah rahmet eylesin. Sanayide güçlü yükseliş. Nerede? Bizde işte. Lan yürü git adamı hasta etme. Nerede yükseliş? Sanayi endeksi Temmuz'da aylık bazda %8.4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart'taki 112.6 seviyesi üzerine çıktı. Tamam o zaman. Ya çok özür diliyorum. Ben kötü gösteriyorum ülkeyi. Vallahi sanayi endeksi. Gerçi aynı şey grup Türkiye İstatistik Kurumu bugün ayın 15'i tam 12 gün önce de enflasyon 11.77 açıkladı. Ya bu öyle bir sayı ki yani işçi temsilcileri de işveren temsilcileri de dedi ki oha. Ay sallıyorsun, bu kadar sallama. Ayıp ya. Kapalı mikrofon olsa şunu duyardık yani. Hocam çok üfürmüşsünüz yalnız ya. 12 yap hiç olmazsa. Burada da yükselmiş işte. Sanayi üretim endeksi. Bence yükselir. Yeni Şafak manşet: Atatürk CHP'yi böldü. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz CHP zihniyetinizi. Muhteşemsiniz. Gerçekten. Bugün ya öyle yazılar yazılmış ki yani anlatılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Bakıyorsun böyle Allah Allah, millet nasıl coşmuş ya. İbrahim Karagül bu gazetenin başyazarı, biliyorsunuz kendisinin sanrıları var. Uzaydan böyle acayip cisimler, tanımlanamayanlar geliyor, Türkiye'yi işgal ediyor. Sonra o tanımlanamayan cisimlerin içinde çok daha önceden uzaya çıkmış Yahudiler çıkıyor mesela. Oluyor öyle şeyler. Tuhaf tuhaf. İbrahim Karagül yazmış, diyor ki Canan'ı bak beraber postal bağladılar ya. Canan'ı hangi güç getirdiyse Kılıçdaroğlu'nu da o getirdi diyor. Nasıldı? Vallahi ben adam biraz geç söyledi ama yine de en değerli teşhislerden biri olarak görüyorum. İsrail Büyükelçiliği'nin maslahat güzarı. Bu adam deli dedi ya. Çok geç anladı gerçi. Ben 5 senedir anlatıyorum burada ama neyse. Teşhis doğru ya. Bundan sonrası hani beni Türk psikiyatrlarına emanet edin. Ancak bunun söylenebileceği bir dönem var. Mesela Soner Yalçın bugün Ota TV'de Mustafa Kemal ve Atatürk diye yazmış. Ya millet çalkışlıyoruz ya. Muhteşem bir... Ya ben hani biz bu kadar iyi gazeteyi hak etmek için ne yaptık ya? Bu kadar iyi bir partiyi hak etmek için ne yaptık? Vallahi yani ben çok şaşırıyorum ya. Atatürk CHP'yi böldü. CHP içindeki klikler Atatürk'ü bahane ederek kavgaya tutuştu. Tartışma İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesiyle başladı. Ulusalcı ve Kemalistler Kaftancıoğlu'nun CHP'ye üye bile yapılmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise kavgaya sessiz. Milletçe alkışlıyoruz. Ayakta alkışlıyoruz. Yani alkışlamak yetmez. Ben ne yapayım daha yani. Bugün sabah aslında şunu düşündüm. Biraz dedim erken kalksam, rond mu hazırlasam? Yayının açılışında. Çünkü buna minnetim bir şekilde göstermem lazım benim. En basitinden dedim bir kotyon dansı yapalım. Ev halkını ikna edemedim. Eşim ciddiye almadı beni. Yoksa yani öyle bir şey de yapmak istiyordum. Bir de gece yayının hazırlığı, ilk yayının hazırlığı uzun sürdü. Sabah kalkamam diye tırstım. Ama yani minnet duygumu anlatabilme şansım yok. İnanın yok. Çok acayipsiniz ya. Muhteşem gazete. Vallahi muhteşem gazete. Yani iyi diyorum, iyi yetmez. Kademeli mesai formülü bugün akşam gazetesinin manşeti. Salgınla mücadelede yeni adım. Buyurun nedir? Ankara'da kamuda başlatılan kademeli mesai formülü İstanbul'da özel sektörde kapsayacak şekilde uygulanacak. Bak dediğimi yazın bir yere. Bu iş İstanbul'da patladığı anda şeytanın aklına gelmeyecek önlemler duyacaksınız. Ama 27'sinden sonra. O zamana kadar bir şey duyamazsınız. Amaç trafikte ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu yarıya indirmek. diyorsun. Peki hocam, bugün ayın 15'i. Çok affedersin ama 6 gün sonra hesapça okullar açılacak. Ortada Milli Eğitim Bakanı'nı gören var mı içinizde? Ha, ben görmedim de acaba benim şeyim de aptallığımdan mı diye düşündüm. Adam belki de geziyordur. Ben görmüyorumdur, olabilir. Olabilir. Olabilecek bir şey. Anlatıyor adam. Yani yarım mesai yapalım diyor. İşte Profesör Mustafa Ilıcalı bu arada. Profesör Mustafa Ilıcalı söylüyor bunu. Kimdir kendisi? Acun Ilıcalı'nın amcasıdır. İstanbul Belediyesi için önemli bir insandır. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iki dönem, hafızam beni yanıltmıyorsa 3 Kasım'dan sonraki iki dönem Erzurum milletvekilidir. Tesadüf. Tamamen tesadüf. Diyor ki, bazı ilçelerde en fazla trafik üreten 10 ilçe var diyor. Eskiden, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hani AKP döneminde de trafikten sorumlu o biriminin başındaki insandı. Bu ilçelerde diyor, saatler diyor 4'e bölünse, saat bölmeyelim de mesai 4'e bölünse olabilir mi? Ha, saat bölmeyelim, doğru, mesai bölelim. Tamam, yanlış yazmışız. Tamam, ne? 07.14, 08.15, 09.16, 10.17. Hocam çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Siz biraz insanların hafızasızlığından yararlanıyorsunuz. Bak, bu öneriyi bundan 4 ay önce Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tam da bu saatlerle anlattı. 4 ay önce. Niye direndiniz? 5 yıldır hep söylüyoruz ya. Ya bizim, siz bir şeyi kalın kafalı olduğunuz için, anlamadığınız için geçecek saatlerimiz, aylarımız, yıllarımız falan yok ya. 4 ay önce Mehmet Ceyhan, arayın bakın ya, aynı saatlerle anlattı adam bir de. Dedi ki, kardeşim mücadele etmeye gerek yok. Ya böl mesaiyi, herkes aynı anda çıkmasın sokağa. Aralarına zaman koyun. Birer saat. Bir saat geç giden, bir saat geç çıksın. Ya bunu anlamayacak bir şey yok. Eşek olmamak yeterli. 4 ay boyunca bağırdı adam ya. Ne oldu? Şimdi kendi bulmuş gibi anlatıyor ya. Kendi bulmuş gibi şu anda çıkmış. Adam hala bundan bahsedebiliyor ya. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor. Evet ya. Ya öyle bir şey bulduk ki. Evet, ne buldunuz? Ya. Yani çok acayip bir şey ya. Harvard'dan aradılar biz bulduktan sonra. Ne diyorsun? Vallahi dediler ki, ya şu sistemi bir de bize anlatır mısınız? Nasıl dedim? Vallahi dediler ki, biz çok uğraştık ama biz dedi bulamıyoruz dediler. Gelin lan dedim, tamam anlatacağım. Gel, tamam anlatacağım. Tamam. Yani madem bir şey bulduk, insanlığa bir faydamız olsun. Kademeli mesai. 8'de başlıyor bir grup. 9'da başlıyor bir grup. 10'da başlıyor bir grup. Böyle 8'de giren 3'te çıkıyor, 9'da giren 4'te çıkıyor, 10'da giren 5'te çıkıyor. Nasıl? İnanmıyorum ya. Ya ağlamak istiyorum ben şu anda. Bunu İsviçreli bilim adamları falan nasıl düşünmedi bunu ya? İşte o kadar farkımız olsun. Hocam boru değil. Dün sevgili Taylan Yıldız, benim de dostumdur. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi aynı zamanda. Dün sosyal medyadan bir şey paylaştı. Ya çok şaşırdım ya. Rüstem Dindaroğlu, AKP AK Parti Meclis Üyesi, İBB Meclis Üyesi Rüstem Dindaroğlu. Dün AKP İstanbul'da ne zaman yeşil alanlara AVM yaptı diye sormuş. Soruyu bir daha söyleyeyim mi? Rüstem Dindaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi. AKP demiş, o tabii AK Parti demiş ama ben demiyorum. İstanbul'da ne zaman yeşil alanlara AVM yaptı? Ya arkadaş, yüzsüzlükte bir limit olmalı ya. Ciddi söylüyorum bak, yüzsüzlüğün bir limiti olmalı. Bunu da anlaşalım en azından ya. Bu olmaz artık bu kadar ya. Ya salla AVM'yi. Bak biz bunu geçtik zaten. Dün ben bunu paylaştıktan sonra Taylan'ın mesajını, altına birçok izleyicim, hatta biri şöyle yazdı, en çok ona güldüm ve üzüldüm. Ya şu anda o AVM'lerden birinden atıyorum ben bu tweet'i yazdı. Biz bunu geçtik. İkinci turundayız bunun. Mesela deprem için toplanma alanlarına yaptınız bunu. Salla yeşil alanı ya. Kim yaptı bunu? Alman Yeşiller Partisi. Doğru cevap. Ne alakası var AKP ile falan? İlgisi yok. Ama bu yüzsüzlüğün gerçekten artık başka bir boyutu ya. Bu başka bir şey. Yani yüzsüzlük eğer bir kavramsa, inanın bu daha ötesi. Hani yüzsüzlüğü geçiyorsun. Çok uzakta böyle bir karaltı olarak Beylikdüzü'nü görüyorsun. Onu bile geçiyorsun. Plüton'la Beylikdüzü arasında bir yer bu yüzsüzlük açısından. Çok acayip bir şey. Ama rahatlıkla söylüyor. Çok rahat sallıyor hem de. Umrunda bile değil. Ne zaman yaptık ya? Kim yaptı? Kim? AK Parti mi? O ne ya? Öyle bir parti mi var? Oraya kadar gider. Ne olacak ki? Bak şimdi dünyanın en güzel gazetesine geliyoruz. Hazır mıyız? Su içeyim de. Kalp çarpıntısına iyi geliyor. Ben sabah 7-10 kala okudum ama yine de hala her bakışımda böyle yüreğim ağzıma geliyor. Hani böyle yokuştan aşağı arabayla hızlıca inerken bir içim boşalır ya. Erkekler için hani böyle 4 bademcik olduğun bir an vardır. Böyle bir içim diye çekilir geri iner. Öyle oluyorum ben her gördüğümde. Takvim bugün diyor ki emekli maaşı için 8 formül. Evet, ne onlar? Bilmiyorum. Her şeyi de benden bekleme. 8 formül. Aranızda yapın işte. Yıldız Tilbe kafası. Hayatta 3 şey çok önemli. Ama onlar neler bilmiyorum. Emeklilik için 8 formül. Yanda yine aynı soru var. Ne zaman emekli olurum? Dur bir ya, zaten ortalık karışık. Öbür tarafta borsada kazanma yolları yükselen sektörler. Ne onlar? İşte yükselen bir takım sektörler var. Onlar kendilerini bilir. Konuşturmasınlar beni. Morali bozuk haberi var. Boz ayrı, uk ayrı. Hani şey gibi, Sabahattin gibi. Ben Sabahattin, neydi ya? Sabahattin, neyse unuttum adını. Onun gibi hem kafam hem allak hem de bullak oldu. Morali bozuk. Alena Boz'un dizi setindeki korona testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun. Evine yollandı. İkinci test negatif gelince yapımcıyı aradı. Aldığı cevap canını sıktı. Kimseye söyleme. Neyi ya? Covid geçirdiğimi mi, iyileştiğimi mi? Saadettin Tekso. Ha. Hangisini söylemeyeyim? İşte onu ben şey yapmam. Artık o senin insanlığına kalmış. Söyleme bence. Neyi? İşte bilemem. Egzama için, kefir için. Sağlık. Tıp. Tıbbı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Bu yayını izleyen çok sayıda hekim dostum var benim. Dünyanın farklı yerlerinden. Mesela onlar da zaman zaman bana kızıyorlar ama ya abarttığınız kadar büyük bir şey değil ya. 7 sene okuyor. Yani neyi okuyorsun? Al işte. Egzama. Mesela cilt hastalıkları. Cildiyecisin. Dermatolog. Cildiyeci deyince çok eskalıyor. Dermatolog. Olay egzama. Kefir. Ne kefiri? Kefir ya. Bu yani. Bu. Bitti. Hop. Dermatoloji ihtisasını tamamladım. Bu işte. Neyin havasını atıyorsunuz? Kafa ne? Kime bu kafa? Bu işte bu kadar. Bak. Yağdan kaçın, uzun yaşa. Kolesterolü yenmek için sağlıklı ürünlerle beslenin. Eti pişirmeden yağları ayıklayın. Sakadat tüketimini azaltın. Balığı sofradan eksik etmeyin. Fındık, fıstık ve cevizden asla vazgeçmeyin. Bu işte uzun yaşamanın sırrı. Ya kardeşim ben niye tıp okuyayım gidip ya? Var burada. Var burada, yapılmışı var. Tıp işte, tıp dediğim bu. Daha ne kadar uzatacaksın bu mevzuyu? 7 sene okuyormuş da üstüne hiç sayar. Geç bunları ya. Ben her sabah insanlara ilk 2 seneyi veriyorum burada. İlk 2 sene 4 dakikada. Çocukları bir pistten alırsak eser miktarda seks içeren bölümümüz başlıyor. Takı töreni. Nafis Karagözoğlu hocamıza, ailemizin doktoruna gelen sorular. Bak geliyor bu sorular. Kesinlikle. Hazır mıyız? Ben sabah bunu okuduktan sonra dedim ki galiba biri John Benjamin geçiyor hocayla. Ne kadar ayıp bir şey. Ama öyle. Çoban oturtan otu varmış. Öyle mi? Evet. Aşka iyi gelir mi? Aktarmayayım lan ben. Bana niye soruyorsun? Çoban oturtan otu. Hayır, bir de şimdi bak şöyle düşün. Şimdi senin burada aşk dediğin seks ya. Hani söyleyemiyorsun, utanıyorsun, çekiniyorsun falan. Çoban oturtan otu. Eğer bu dediğin ot aşka, sekse iyi gelse, yani seni hareketlendirse, çoban oturur mu lan? Ha, hiç öyle düşünmedim. Bak otun adı çoban zıplatan otu olsa ihtimaldir. İhtimaldir. Gerçi garibim çoban dağda bayırdan zıplasa ne olacak da. Ama çobanı oturtuyorsa bence bir boka yaramaz. Ha bunu bir hekim sorar mı? Hekim söyler misin? Zannetmiyorum. Hekimin işi değil bu çünkü. Yani aktara git aktara. Aktara git sor. Çoban oturtan otu iyi bir bok olsa oturtmaz. Zıplatır. Çoban zıplatan diye bir şey bulduysan mesela. Valla. Mesela muhtar zıplatan otu. Çobanı oturtanla bağladılarsa biz başka bir şey bulmalıyız köy üzerinden o zaman. Mesela eşek delirten otu. O da çok olmaz çünkü kafa yapan otlardan biri çıkabilir. Onu şey yapmayalım da. Ama zıplatan, atlatan, hoplatan falan ara daha çok. Oturtansa ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum yani yine de sen bilirsin de. Ama iyi bok olsa bence çoban oturmaz. Şimdi bugün Photoshop bölümümüzde çok acayip bir şey var. Bir ara şöyle düşündüm. Bu arayüz programı sayesinde aslında size bunu fotoğraf olarak gösterme şansım var. Fakat telif yiyebiliriz. Ve şundan telif yemek var insanın yüreğine oturur. Hani iyi bir şeyden olsa başımla beraber. Ha, bu ne ya? Boy sırası haberin adı. Bayağı bildiğim boy sırası. Haber şu. Sağ başta en uzun boyuyla şahsım var. Şahsım. En uzun. Yani diz kapağı seviyesinde de onun küçücük. Hani şey gibi koymuşlar bir de. Başlangıçta bence öyle başlamadılar ama sonradan tozuttu. Hani Pamuk Prenses Yedi Cüceler mantığıyla başlamış. Sonra içlerinden biri kafası demek o kadar daha yükselmediyse diğerleri çoban zıplatana kadar gelmişti. Yani çoban oturtana kadar. O grup öyle onlar baya böyle kendi kafalarında 70'lerin iki sağa iki sola dansını yapıyorlar diskotekte. Hani tecavüzü coşkun delirdiği dans var ya tık tık tık tık o dans. Onlar onu yapıyor ama bir grubun kafa daha gitmemiş ki şey demiş. Bir dakika hocam buraya 7 tane koyarsak derler ki o zaman ayakta duran da Pamuk Prenses. Şş, o olmaz. O zaman ne yapalım? Cücelerin sayısını artıralım. Kaç? 9. 9 neden? Vallahi o kadar bulduk. En uzun şahsım duruyor. Aşağı eğilmiş ama. Şöyle bakıyor hani. Neye bakar gibi. Neye baktığını söylemek istemiyorum. Yüzünde o ifade var. Ön sırada 9 cücenin en önde duranı son derece mavi ceketli, beyaz pantolonlu ve siyah ayakkabılı ve muhtemelen o kıyafet aslında Photoshop yaptığınız kıyafet kendi kıyafeti değil galiba. Angela Merkel var. Ve şöyle duruyor. Hani şey budur. Ya ne olur biz ettik siz etmeyin. Ne ettiniz? İşte Van 100. Yıl Üniversitesi'ne yakınımı aldırdım. Ne olur affedin. Arkada Emmanuel Macron var. Elleri birleştirmiş o baya. Hani böyle kız istemeye gidildiğinde damadın tedirginlik anı vardır ya. Elinin neresine sokacağını bilemez ve hiçbir yer yokmuş gibi bacak arasında birleştirir. Bu da önünde baya böyle cuma namazında safa girmiş gibi duruyor. Şöyle. Emmanuel Macron takım elbiseli. Arkasında vallahi yani neresinden çekeceğimizi ben şaşırdım. Bir tip var. Mitsotakis desen biraz benziyor ama o mu ya küçük fotoğraf buldukları için. O duruyor, o gülüyor. Onun kafa tamamen gitmiş. Yani nerede olduğunun farkındayız sırada 3 numara. 4 numarada Sisi var. Bayağı bildiğin emekli maaş kuyruğunda bekler gibi. Ona öyle Photoshop'tan öyle bir tip çıkmış. Kafayı koyuyor çünkü. O böyle duruyor yani. Ayın 18'i emekli maaşını alacak. Onun arkasında Benjamin Netanyahu var. Onu öyle bir bünyeye monte etmişler ki ona ait olmadığı çok belli. Kollar diz kapağına geliyor. Başka biri o yani. Diz kapağına kadar kolları var. Kafa küçücük. Hemen arkasında Anastasiadis var. Rum lider. Kıbrıs Rum kesiminin lideri. O duruyor, o da böyle hani ya bir an evvel gitsek tadında. Arkada Kemal Kılıçdaroğlu var. Gülmeyin vallahi. Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu daha çok böyle hani eve beklenmedik anda misafir gelmiş. Hani şöyle emekliler vardır. Böyle pijamayı çeker ama o kadar sene devlette çalışmıştır ki gömlek ve kravattan vazgeçmez. Biliyorsun onu. Son anda eve biri geldiğinde canavliyle pijamayı sıyırır. Ne bulduysa onu giyer ya. Heh, Kemal Bey'in üstünde öyle bir kıyafet var. Son anda gömlek kravat var. Altta kahverengi bir pantolon var müteahhit kesim. Üstte açık gri ceket var. Ve Kemal Bey'in şöyle pozu. Düşünce şu Ben bunları niye giydim? Onun arkasında Ahmet Davutoğlu var. Ahmet Davutoğlu pıtırcıkta hani Goscinny ile Semple'nin o efsane karakteri vardır ya, pıtırcık bize çevirilen Vivet Canetti'nin çevirisi. Onun da altını çizelim, hatırlatalım. Hakikaten muhteşem bir çeviridir çünkü. Orada sınıfın parlağı gibi çok uslu duruyor. Yani benim bunlarla alakam yok. İlk çakal bunlar ya, ben öyle durmuyorum. Şöyle kolları kavuşturmuş, çiçek ol. Çiçek ol Ahmet Davutoğlu. En arkada of, gerçekten içim şişti ya. Saadet Partisi lideri var. Gerçekten. Gerçekten. Saadet Partisi lideri var ve o duruyor ama şöyle duruyor yani. Ben niye geldim buraya ya? Olayım bu değil. Benim Temel Karamoğlu, benim olayım bu değil. Dışarı bakıyor şöyle. Hani toplu fotoğraf çektirildiğinde bir tane uyuz çıkar ya %100. Herkesin baktığı yere bakmaz o şerefsiz. 50 kişiyi toplarsın, herkes çiçek gibi giyinir ve denilir ki ulan bir tane fotoğraf makinesi var, şunun objektifine bakacaksın. İçeriden bir tane şerefsiz oraya bakmaz mutlaka. Alakası yok gibi davranıyor ya Temel Bey. Ya benim olayım ne ya? Bana ne? Ben ne yapacağım bunda? Ben şöyle, hiç ilgim yok. Yani sıraya zorla soktular gibi. Ve yukarıdan hepsine şahsım böyle bakıyor. Geldiniz mi? Ne oldu? Bak, Türkiye Akdeniz'deki haklarını korumak için harekete geçti. Petrole, gaza, göz dikenlere haddini bildirdi. Gaza göz dikmek nasıl? Süper. Avrupa'nın sahte kabadayıları yetmeyince ABD Akdeniz'e el attı. Pompeo, Rum kesimiyle skandal bir mutabakat yaptı. Pentagon, Yunan ordusuyla tatbikat başlattı. Bakan Akar da 74'te yaptığımızı yine yaparız diye mesaj yolladı. Nereden? İşte Oruç Reis'ini, reisi çağırdık Antalya'ya oradan. Türkiye dışarıda bunlarla uğraşırken CHP ise Atatürk tartışmasından çıkamadı. Ha, lan Kemal Kılıçdaroğlu'nun için düşünceli. Dedim ya şöyle duruyor diye. O onu düşünüyor. Tamam. Alman Die Welt gazetesi Avrupa'yı Akdeniz'e sıkıştıran Erdoğan'ın ceketini bile haber yaptı. Bütün seçimleri Ekose ceketiyle kazandı yorumlarını hatırlattı. Ya büyük oyunu çözdüler ya. Büyük fotoğrafı gördü adamlar. Gerçekten başka bir numara bulmamız lazım. Hadi be, Ekose ceketi anladılar. Tüh. Çok da iyi saklamıştık aslında. Oydu işte bütün numara. Hadi lan. Çok canım sıkıldı şimdi ya. Neyse, Ergün Diler okuyalım. Bugün 3 istihbarat diye bir yazı yazmış bak. 3 istihbarat. Nasıl 3 istihbarat? Hani Beştaş gibi bir şey mi bu? Yok bak. Bir insan yazısına şöyle başlar mı ya? Ara verdiğimiz 7-8 gün içinde değişen bir şey olmadı. Şunu sormazlar mı insana? E sen niye yazıyorsun o zaman? Sen niye yazıyorsun değişen bir şey yoksa? Gargara mı yapacaksın bana? Evet. Bak. Olmayacak da. Gündem yine Akdeniz. Beklentinin aksine sular durulmayacak. Herkes hamlesini yapıyor. Yapacak da. Ayaktaysanız oturun, gözünü sevin. Kan şekeriniz düşecek birazdan çünkü. Türkiye'de boş duracak değil ya. Akdeniz ve bölgenin çok önemli olduğunu yıllardır yazıyorum. Senin zaman geçişine... Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa gibi büyük oyunculara bakıldığında bile bu net olarak görülmekte. En tiksindiğim Türkçe tarzı, Mekte Makta Türkçesi. Üç büyük de istihbaratlarının başına Türkiye'de görev yapmış insanları getirdi. Gene Haspel, Richard Moore ve Bernard Emmy. İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, MI6'in başına gitti. Türkçe paylaşımları ve Beşiktaşlılığıyla öne çıkan Moore, Anadolu'yu karış karış bilen biri. Hocam Beşiktaş'ı bulaştırmasa mıydık? Ya onu zaten yazdıktan sonra fark ettim. O fazla oldu. Evet. Ve şimdi kraliçenin sağ kolu. Sağ kolu mu? Evet, o da biraz fazla bir ifade oldu. Tamam neyse. Peki sadece Moore mu? Hayır. CIA'nin ilk kadın başkanı Gene Haspel'la Fransız istihbaratı DGSE'nin başındaki Bernard Emin'in yolu da Türkiye'den geçti. Üç önemli ismin en büyük özelliği Türkçe konuşmaları. Türkçe konuşmaları mı? Emin miyiz? Yani Richard Moore'dan evet, yani de Bernard Emmy de biraz evet konuşur. Gene Haspel'ı ben bilmiyorum. Ve üç isim de daha çok genç yaşlarda Türkiye'de bulundu. Kimi gezdi gördü, kimi geldi izledi, kimi de ilişkilerini yeşertti. Ben burayı öğrenmek istiyorum. Bu üç isimden ilişki yeşerten hangisi? Yazıda beni etkileyen ilk cümle bu oldu. İlişki yeşertme. Bak bu kullanılabilecek bir şey. Gerçekten. İlişki yeşertme koçluğu diye bir şey olmalı bence. Yapılabilir. Hani televizyon ekranına çıkan böyle tipler var ya, derdim sevişmek mesela. Çıkıyor bir şey anlatıyor. İnsan böyle o güne kadar kurduğu bütün ilişkilerden soyuyor. Allah kahretsin bunu diyor. Onun gibi ilişki yeşertme koçluğu. Bazıları ilişkilerini yeşertmiş. Bilmiyorum. Yıllar sonra Akdeniz'i bugün konuşulan kıvama gelmeden önce de 3 ülke Türkçe bilen ve Türkiye'yi tanıyan 3 ismi istihbaratın başına getirdi. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Devam. Evet abi. Akdeniz'de neler oluyor? Soru bu. Açarak gidelim. Bundan sonra neler yaşanacak? Hocam açıyorduk. Dur, açmaktan vazgeçtim. Peş peşe gelen sorular bunlar. Hiç kuşku yok ki bölgede Amerika ve İngiltere'yi izlememiz gerekiyor. Hocam açacağız dedin demin. Vazgeçtim, onu açmayacağım ya. Açınca çünkü başka bir yere gidiyor. Eğer Amerika ve İngiltere'yi izleyelim diyor. Diyor ki eğer Hafter başarılı bir şekilde planları uygulasaydı Washington çevrelenmiş Avrupa ile Akdeniz'i paylaşacaktı. İkinci önemli nokta da burası. Çevrelenmiş Avrupa. Kim bu çevrelenen Avrupalılar? Ben bunu bilmek istiyorum. Özellikle Avrupa'da yaşayan sevgili izleyiciler, size soruyorum. Etrafınızda hiç çevrelenmiş Avrupa gördünüz mü? Bu kavrama bir ilişki yeşertmek gibi, buna da bir şey yaparsanız çok severim. Sevinirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'yı Kuzey Akım 2'de sıkıştırması bu nedenle. Ha, Amerika Avrupa Birliği diyorsun. Evet, mantıklı. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sinir gazı Novichok'la zehirlenmesi de aynı hesapla sahneye konuldu. Rusya'ya nereden geldik? Arada yazarken ya bir anda şey düşündüm, yani böyle Amerika yazdım, Avrupa, Çin, işte istihbarat falan. Sonra düşündüm, dedim ki ya burada yazıda bir eksiklik var. Ne? Rusya. Rusya mı? Evet. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo haftalardır Akdeniz krizinde sessizdi. Pompeo Akdeniz'e uçtu. Pompeo uçabiliyor. Cüssesi evet biraz iri. Ama öyle bakacak olursan bu o mantıkla açıklanamaz ki. Yani arıların da uçması mesela. Eğer konu sadece ergonomi olsa arılar da uçamazdı ama uçuyor. Pompeo'yu da öyle düşün. Evet biraz tombul, göbek bayağı çıkıyor ama uçabiliyor. Akdeniz'e uçmuş. TCG Giresun'la Kraliçe 2. Elizabeth'in özel önem verdiği İngiliz muhribi HMS Argyle'in ortak tatbikatı Washington'ı sarstı. Bu arada Pompeo uçuyor mu hala? Ha, onu uçarken bıraktık değil mi? İndi. Kraliçe'nin güvertesinde fotoğraf verdiği HMS Argyle çok özel bir gemiydi. Simgesel olarak da anlamı büyüktü. İnşa eden şirketin önemli iki ismi onur listesinde vardı. Kraliçe tarafından cesaret madalyası verildi. Gemiyi yapanlara mı? Evet. O, çok özür dilerim. Benim kafa burada tam koptu. Şimdi gemiyi yapanla ne alakası var bunun? İşte bilmiyorum. Benim de kafa yırtıldı oraya yazarken. Ama geldi yazı. İstemesek de o noktaya geldi artık. Yani yaşandı bunlar. Ne yapacaksın? Londra-Ankara ortaklığı haliyle ortaklığı, virgül kullan virgül burada. Ortaklığı haliyle çok başkenti rahatsız ediyordu. Ancak İngiltere'nin Akdeniz'de çok sakin ama çok önemli bir güç olduğu da sır değildi. Akdeniz'de sonuca odaklı büyük oyuncuydu. Washington en büyük rakibin Avrupa'ya da Rusya olmadığını çok iyi biliyor. Lan bize niye anlattın o zaman bunu? Niye anlatıyorsun nal gibi Avrupa'yı, Rusya'yı? O değil. Sonra geldi o da aklıma. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile İngiltere'nin Akdeniz'deki adımlarına karşılık verebilmek için Suriye'de hazırlıklara başladı. Neden Suriye? Neden? Bunu anlamak için zaman gerekiyor. Ya psikopat mısın? Hakikaten ruh germeye mi geldin ya? Soru soruyorsun, bırakıp gidiyorsun kardeşim. Neden Suriye? Neden? Anlamak için çok zaman lazım. Akdeniz'de her taraf çok sıcak. Hocam öyle olur. Eylül sonuna kadar falan öyledir. Valla Mersin'de falan çık şimdi Adana'da, kavlarsın yemin ediyorum. Görünen bu. Türkiye'nin Akdeniz'deki ağırlığını azaltmak için Dikkatini dağıtmak için herkes elinden geleni yapmakta. Dikkatini dağıtmak mı? Evet, biz başka yere bakarken iş çeviriyorlar. Türkiye de bunu iyi bilmekte. Türkçenize tüküreyim sizin. Akdeniz'in sahip olduğu zenginlikten çok enerji trafiğindeki, İpek yolundaki önemi çok daha değerli. Afrika, Avrupa, Asya bu denizle birbirine bağlanmakta. Kesin bildi mi? Evet, Afrika bölümü bir parça şey oluyor tabii. Hani Kuzey Afrika ülkeleri anlamında. Zorlarsan olur, evet. Bilek güreşi sanıldığından çok daha büyük. Satranç normal zekaların anlayacağından çok daha ötede. Satranç. Kesinlikle. Olaylara böyle bakın. İşte en korktuğum cümle. İçerideki muhalefete de bu çerçeveden yaklaşın. Tamamına yakına bak, bu cümleye dikkat. Tamamına yakını Avrupa'ya odaklı, Avrupa Birliği ile ABD'nin yol arkadaşı yapacağı formata yakın. Bir ekip düşünün. Avrupa'ya odaklı ama ABD ile Amerika'nın yol arkadaşlığı yapacağı formüle yakın. Nasıl yapacağız bunu? İşte başla bir yerden ya. Kavga da bu zaten. Daha yeni başladı. Tansiyon artacak. Bittikten sonra siz de şunu düşünmüyor musunuz? Böyle yazıları size okuduktan sonra. Ya sağlıklı bir insan niye böyle bir şey yazar? Gerçekten yani insanlardan ne istiyor olabilir ya? Muhtemelen yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama ne bilmiyorum. İşte ben okuyunca ben de Yıldız Tilbe kafasına ulaşıyorum. Hayatta üç şey çok önemli. Ama onlar ne bilmiyorum. Ama üç şey. Hani emekliliğe 9 yeni formül gibi. Ne onlar? İşte onlar da siz bulun. Adam anlatıyor. Neden mi diye soruyor. Neden diyorsun? Onu anlamak için çok uğraşmak lazım diyor. Ya hasta mısın birader? O zaman anlat. Ya öyle kolay. Ben anlatacağım, herkes anlayacak. O kadar kolay mı be? Hey! Sen ne anlatıyorsun? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Daha ötesi bakmayacağız. Bunu ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey, birlikte yaşamak sanatı. Çok zor bir rejim. Ama başarılırsa, ötekileştirmeden aynı toplumda yan yana durabilmek, birlikte yaşayabilmek, bunu barış içinde yapabilmek becerilirse dünyanın en güzel şeyi. Biz de onun için konuşuyoruz zaten. Çünkü biliyoruz ki farklı geleneklerden, etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden, inançlardan, inançsızlıklardan, engellerden, engelsizliklerden gelmiş olsak da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bizim bir tane vatanımız var. Kimimiz üzerinde ayağımızı yere basıyoruz, kimimiz farklı gerekçelerle uzağındayız. Ama Türkiye deyince hepimizin aynı anda burnunun direği sızlıyor. Ve diyoruz ki o zaman biz birlikte yaşayacağız. Konuşacağız bunun için. Korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Yaparız. 5 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Ama nasıl olsun? Bakın şöyle olsun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ha işte o çok önemli. Bu kanala abone olmanız çok önemli. Çünkü bunu yaparak, üstelik 5 kuruş harcamadan, sadece bir tek mail adresiyle abone olarak ben bugünün saçma, boktan, yalaka medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Az şey değil. Bir de tabii YouTube üzerinde bir yukarı doğru baş parmak var yayın izleyenler için. Beğen tuşu. Lütfen onu da tıklarsanız çok sevinirim. O da biz yalnız değiliz demek. Yandaki zil anlamı şu. Eğer onu tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de yeni düğme var, katıl yazıyor üzerinde. İsterseniz kullanabilirsiniz onu. Ne demek istemek? YouTube sayfamın girişinde bir video ile açıkladım ama anlamı şu. YouTube yeni bir imkan getirdi. 1,5-2 ay kadar oluyor sanırım. Belki biraz daha geçti, bilmiyorum. İsterseniz yayıncıları aylık küçük katkılarla 5 lira, 15 lira, 60 lira gibi aylık katkılarla destekleyebilirsiniz. İstemezseniz istemeyin. Zaten onun bir önemi yok ki. Siz isterseniz kullanacaksınız. Yoksa bu yayın ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Katıl düğmesini isterseniz kullanacaksınız. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama bugüne kadar en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da değişmez. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Siz de gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.